Ayrım 21, Şuradan Buradan, Fahrettin Akıcı, sayfa 201. Şia İlyat nedir? Osmanlı kurulduğunda Sünni, Hanefi değildik demiştim. O zamanlarda dünyaya Şia hakimdi. Bu da bizim içimize rahatlıkla girmesine sebep oldu. Sizler benim sinema bölümümü iyi okuyun. Çünkü burada yazdığımı kolayca anlayacaksınız. Kızılderili filmlerini ben çok seyrettim. Diğer tarihi vesaire filmleri de epeyce seyrettim. Bu filmlerde halk bir kurtarıcı bekler. Şia inancına göre de Muhammed bin Mehdi beklenir. Buradan da şu sonuca varıyoruz. O zamanlarda din bakımından biz çok geride olduğumuz için bizim inancımıza bunu sokmuşlar. Burada yeri gelmişken söyleyeyim. Daha neler sokmuşlar neler. Bidat ve hurafeleri dini hikayelerde Şialiyata sokmuşlar. Tıpkı İsrailiyat konusunda da anlatacağım gibi dini hikayelerimize İsrailiyat sokmuşlar. Bunu yeri geldiğinde anlatacağım. Neymiş efendim? Bize sokulan yanlış inanca bakın. Mehdi gelecekmiş ve o kendisinin Mehdi olacağını bile bilmeyecekmiş. Helal olsun sana Şia. Tuğ Sünniler gibi. Bundan tehlikeli sonuçlar bile ortaya çıkar. O zaman o kendisini bile Mehdi olacağını bilmediğine göre demek ki ortalık Mehdi'den geçirmeyecek. Şia bölümünde de yazdım. Şia siyasi bir olaydır dedim. Adamlar da hedeflerine 900 sene önce ulaşmışlar. Bir nevi böl ve parçala taktiği. Bu taktiği bizim Sünniler bilmediklerinden bu durum başlarına geldi. Ya kardeşim o zamanlar saftın, niye zamanımızda solcu kitaplarını okuyup bunu öğrenmedin? Zararın neresinden dönersen kârdır. Şimdi burada 2008 yılındaki durumu özetleyip eskiye dönelim. Şimdi 2008 yılında bu niye engellenmiyor diyeceksiniz. Onun da cevabı var. En son liderden bahsedelim. Tayyip Ellezi. Adam yeşilci küpünü düşünüyor. Bu küpü ömür boyu dolduramayız. En küçük bir küp ise Deniz Baykal'da. Ne küpler gelip geçti. Bu konuda zavallı olanlar bile var. Ama bunların yanındakilerine de siz olun, hiç kefil olmayın. Bu zavallılar şöyle sıralanıyor. Ecevit, Erbakan, Demirel ve Menderes. Ki bunları yukarıda da yazdık. %100 de saf değiller. Bu arada şunu da duyar gibi oluyorum. Menderes'in bunlar arasında ne işi var? Onu da ekonomi bildiğim için 1, faşistlik yaptığı için 2 ve ABD'ci olduğu için eleştiriyorum. Burada cahillerin bana soracağı aptalca bir soruya değineceğim. Ben Kur'an'da geçmeyen ve sahih hadiste dayanmayan Mehdiliği böyle yerden yere vurunca Türkiye'nin sözüm ona Şeyhülislamları Fahrettin abi peki Yecüc Mecüc konusunda ne diyorsun diyebilirler. Ben de onlara biraz daha okuyun, ben daha bulamadım derim. Senin Kur'an'dan haberin yoksa ve Hayrettin Karaman hocamın yukarıda dediği gibi dini sen onlardan öğrendiysen benim elimden bir şey gelmez ki. Rize'de yetişen bir hocaya namaz ayetlerinin 84 olduğuna dair belgeyi gönderdim, yazmıştım. Bu hoca o belgeyi alıp bir şey söylemeliydi. Belgeyi hocaya veren şahıs bana durumu üzüntülü bir şekilde anlattı. Şimdi gelelim belgeyi veren şahsın 8. aydaki hatasına. Hoş arkadaşıma kerahat vaktini 10 dakikalık uzun bir sürede anlattım. Çünkü o şahıs kerahat vaktinde namaz kılmıştı. Bana verdiği cevap çok çarpıcı ve tam bir İsrailiyat kokuyordu. Anlaması mümkün değil. Çünkü hocamın yukarıda yazdığı gibi dinini orada yazan şahıslardan öğrenmiş. Buna şimdiki tabirle şöyle deniyor. Ataerkil bir topluluğun öğrendiği din. Yani atalarından öğrenmiş. Din öyle öğrenilmez. Yukarıdaki hocanı oku ve onun gibi yüzlercesini okumalısın. Yukarıda ne yazdım? Kur'an'daki Yecüc Mecüc'ü ben niye bilmeyeyim? Ben 4 kitabı bile okudum. Şu yine burada Şialiyat ve İsrailiyat'ın Kumru'da diğer şehirlerimizde nasıl yayıldığı meselesine değineceğim. Kumru bir Rum ve Ermeni şehriydi. Onun içindir Kumru'da Rum, Ermeni ve Rus kelimeleri halen bile vardır. Abdi Hoca'dan çok önceleri ise Şia hakimdi. Bunlardan da bize Şialiyat ve İsrailiyat geçti. Çarığım çorabım hikayesi vardır. Bu ve buna benzer dini hikayeler, bidat, hurafeler hep bunlardan kaynaklanmadır. Bunları burada yazamam çünkü bu duruma Diyanet bile izin vermemişti. Yani milletin %98'i azinesinlik demeye getirmişlerdi. Bazı solak arkadaşlarımızın mealleri var. Onlar bunu aksesuar olarak almışlar. Hem bu konuda fazla bir şey bilmiyorlar hem de sormadan alıyorlar. Onun içindir ki bazı şahısların yazdığı mealleri alıyorlar. Onun için de kafaları karışıyor. Çoğu da zaten okumuyor. Bu okumayanlara veya okuyup da anlamayanlara birkaç örnek vereceğim. Gerçek din bu kitabını almıştım. Buradan sağlık bir komşuma bir soru sormuştum. Adam hikaye yani. Yani okumuş, anlamamış ya da hiç okumadan atıyor. İkisi de tehlikeli bir durum. Samsun'da bir akrabam ise Risale-i Nur'dan bir haber. Örneklerimi uzatmadan asıl konuma girmek istiyorum. Öyle ne solak ne sağlık insanlar tanıyorum. Aldığı kitapların çoğunu okumuyorlar veya kitapları aksesuar olarak alıyorlar. Yukarıda da yazdım. Veya aldığı kitaplar birer aksesuar. Nursel'e İdiz'i yazmıştım. Onun gibi çok kitaplar olanları biliyorum. Onları imtihan ettim. Kitapların çoğunu okumamışlar. Bunların arasından Sait Dizen ve bazı yazdıklarım istisna olmak kaydıyla çoğu kimse kitap falan okumuyor. Kitaplarını şöyle bir özetlese bile kar. Yukarıda bazı mealler sakıncalı demiştim. Bu herkes için geçerli değil tabii. Çünkü bazı mealleri çıkaran kişiler çeşitli görüşlere göre yazdılar. Bu da bazılarına ağır gelebilir. Süleyman Ateş gibi talebeleri ona inanmış ve ona göre meal yazmıştır. Bundan ben etkilenmem. Ama çoğu insanımız kafayı üşütebilir. Yeri gelmişken ben Şia ve Yahudilerin yerinde olsam kafa karıştıracak bir sürü kitap yazarım. Zaten epeyce kitaplar da var. Hans von Eyberg aslında yalan isim kullanan birisi ama ciltler dolusu dini kitap yazmış. B.A. diye bir arkadaşım var. Marifetname'nin çoğu yerlerinde yanlış var ve bunu çoğu arkadaşım bile biliyor. O ise buna karşı çıkıyor. Ben ne yapayım kardeşim? O da yanlış yazmamak için diğer ilimleri de öğrenseydi. Öğrenmek istedi de ben mi engel oldum? Tabii ki kaynak eserdir. Onun içindir okunmasın demiyorum. Ben 4 kitap okudum demiştim. Bunu Türkiye'de çoğu alimlerimiz de okudu. Bunu biliyorum. Hatta Emine Şenlikoğlu da okudu. Ve bir TV programında İncil'in %70 bozulmamış dedi. Ben de okudum ve benim kanaatim de aynı. Bunu ben niye okudum? Hepsiyle mukayese edeyim diye. Bu konuda bir Fransız profesörümüzün karşılaştırmalı kitabı bile var. Bizim Türkiye'de bile çok karşılaştırmalı çok kitap var. Bu kitaplar İncil ve Kur'an'ı karşılaştırıyor. Çünkü Tevrat ve Zebur'da tahribat çok fazla. Buna da mantıken bir cevap verebiliriz. O kitaplar daha eskiye dayanıyor. Burada Şia konusunu fazla uzatmıyorum. Cahiller. Bunlara cahil demek bir farz. Şia Türkiye'de çok iyi çalışmış. Adamların kendilerine mal ettikleri Hasan ile Hüseyin'den dolayı Türkiye'de top oynamak günahtır. Kardeşim biraz kafanı çalıştır. Sonuca varmak çok kolay. Kerbela olayını okumuyorsun. Ondan sonra da ben Şeyhülislam'ım diyorsun. Ne kadar da bol Şeyhülislam'ımız varmış. Bizim sırtımız yere gelmez. Ama iyi ki şu Diyanet kuruldu. Kur'anlardan Allah razı olsun. Bu Diyanet kurulmasaydı bak o zaman sen neyimiz yere geliyordu. Burada yine yazacağım ve iki çuval belgemi karıştıracağım. Onun içindir ki aklıma gelenleri yazacağım. Bunlar bile sizlere ağır gelir. Şia bilgilerimiz arasına topu soktu, Mehdi'yi soktu, Deccal konusunu soktu, Kelime-i Tevhid'i soktu, mezarlık konusunu soktu, Hazreti Ali ile ilgili fitneyi soktu, Ehl-i Beyt fitnesini soktu. Daha da soktuğu bidatlar var ama küçük günahlar. Gelelim bizimkilerin yaptığı hataya. 1400 senedir Sünniler ise Ehl-i Beyt kavramına, Kur'an'da Ehl-i Beyt kavramı vardır ve Hasan ile Hüseyin'in ölümü konusunda yamuk bakmışlardır. Oysa ki Peygamber Efendimiz Hasan ile Hüseyin'in ölüm hadisesini parmağının arasından yanındakilere gösterip ağlamıştır. Hal böyleyken Hasan ile Hüseyin bile şehit olmuşlardır. Onları öldürten ise içkici, Allahsız ve kitapsızın tekidir. Bu durumu göz önüne alan Şia bize çok kızar ve haklıdır. Zaten şimdi Müslümanlığımız Müslümanlık değil, tam bir İsrailiyatız. Bunu başka yerlerde de yazmıştım. Yeri gelmişken küp konusunu Hakan Şükür'den örnek vererek anlatacağım. Hakan Şükür bir tür programında kazandığı ikişer trilyonlarla 72 sülaleme bakarım demişti. Yani buradan şunu anlıyoruz. Melih Gökçek, Mesut, Tayyip, Kara Mehmet oğulları, Aydın Sabancı, Koç ve diğerlerin küpü o kadar büyük ki 72 bin sülalelerine yeter. Solcu bir yazar yazmıştı. Ben bile devlette parasız muayene ve ameliyat yaptırdım. Devlette yüksek yerlerde olan Hacı Hoca, memur, amir, başkan, müsteşar, genel müdür, Diyanet reisi vesaire herkesin kulluk hakkı vardır. Dolayısıyla böyle olanların cenaze namazı bile kılınmıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Benim ve yukarıda yazdıklarımın eline bu konuda fırsat kesin yine de yaparlar. Çünkü çark böyle işliyor. Cayır cayır yanacağız yani. Gelelim İsrailiyat konusuna. Bizim dinimizde dini hikayeler, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da da geçiyor, konusuyla geçmiştir. Alimlerimiz bunlar gerçek olabilir diye fetva vermişlerdir. Ya gerçek değilse o zaman yandık yeten elva. Amin bile bize ait değildir. Bunları anlatırken sakın kökten karşı olduğumu anlamayın. 50-50 yani. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisine göre alimlerimiz yaptı ya hata yaptığında onlar cayır cayır yanacaklar. Geriye dönüp bu konunun başına geri dönelim. Hayrettin Karaman hocamız 3 gün önce Yeni Şafak'ta Necat meselesini yazmıştır. Bu Necat meselesinde çok büyük bir teşkil eden Kumrulu arkadaşlarım karşı çıktı. Hristiyan ve Yahudilerin cennete gidip gitmeyeceği konusu. Ey cahili Kumrular, ben sizlere Ankara Evrak bölümünde ve çeşitli bölümlerde çalışan okumamış cahiller gibi hangi alimlerden örnek vereyim? Kumru'da bir arkadaşım ah o Diyanetçiler demişti. Oysa bu arkadaşımızın kitapları var. Ama o arkadaşımızla gezip gözüp araştırma yapmak yok. Diyanetin ta danışman ve 3 büyük dünya kütüphanesinden kitaplar olduğunu bilmiyor. O kafayı başta Türkiye gazetesi ve diğer gazetelere takmış. Bunlarla ilgili diğer bölümlerde de yazdım. Bunlar bir rant peşine ve yazdıklarını değiştirmiyorlar. Tabii ki olan halka oluyor. Çünkü bunlar İsrailiyat kokuyor. Ama ben öyle miyim? Araştırmacı yazar olmak verdiği sözü yerine getirmek demektir. Bu gibidir hodri meydan diyorum ve 100 milyonlarca belge ortaya koyuyorum. Bundan sonra da beni takip edin. Sizleri araştırıp acı da olsa doğruları yazacağım. Yukarıda yazdığıma devam ediyorum. Sizin gibi cahillerin bir mürşidi varsa sizler ona inanırsınız. O da genellikle Rize ve diğer illerde menşelidir. Niye yüz binlerce kitapları okuyanlara inanmazsınız? Başta İlhan Tinci olmak üzere Muammer Ortayeri, A, P, N, A, Y, A, A, K ve diğerleri ben sizlerin okumamışlığını zaten biliyorum. Çoğunuzun zaten işten başka mesainiz yoktu. Nasıl olup okumaya fırsat buldunuz? Küllüm çoğunuz yalan konuşuyor. Onun için arkadaşlar bir kalem geçin ve Rizelileri, Türkiye, Zaman, Yeni Şafak ve Vakit yazarlarını, sadece yazarlarını ve bazı haberleri. Çünkü sataşma ile ilgili yazılar birer harika. Gazeteciler Federasyonu Başkanı da harika demişti. Benim dediğim ışık altında okuyun. Bunların hepsi ya cahil ya da ümmetçilik vesaire bilen ve ajan olduklarını bilmeden ajanlar yani. Yeri gelmişken ümmetçilikten bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz bile sayarak bazı kabileleri över. Bundan sen ne anlıyorsun ona bakmalı. Bu konuyu başkaca bakanlar, alimlerimiz bile olsa benden yana taviz yok. 1400 sene önce ne söylenmişse ben ona bakarım. Türk gibi olmayı istemezler. Türk kavramını zaten önceden yazmıştım. Bu arada ekleyeyim. Köküne kadar Osmanlı'yı savunurum. Çevremdekilerde de isim vermeden bahsedeceğim. Hepsi de Osmanlı'yı savunur. Ayrı bir anekdot. Aynı zamanda hepimiz de Cüneytçiyiz. Çevrem, ailem, tüm sülalenin çoğu ve çevirdiklerimizi sayarsan FB'liyiz. İkinci bir takımda tutmayız. Yukarıda yazdığım şahıslar uykularında da ilim tahsil etmediklerine göre nereden öğrenecekler? Bir de internette gösterilen saçmalıkları eleştireceğim. İnternete gelen arkadaşlarım isimlerini yazmama gerek yok. Orada gördüğünüz, okuduğunuz her şeye inanmayın. Yukarıda da yazdım. Hayrettin Karaman da yazıyor, ben de yazıyorum. Bu çünkü öğrendim. Sait Didem ve diğerlerinden ve çoğu kişiye telkinde bulunduğumu zaten yazmıştım. İnternete girip de öğrendim. Saçma sapan adamların yazılarını gördüm. Yazmadan geçemeyeceğim. Atatürk'ün 1938 yılına ait konuşması ve görüntüleri var. Buna inanan sadece cahil değildir. Gerisini anlayın yani. Ama bizim milletimizden bazıları 40 yaşını geçtim uçuyor. İyi uçuşlar beyler, ben de sizi kurtaramam. Hayrettin Karaman 1984 yılında kiliseler toplantısını anlatıyor ve neticesi çok iyi. Yazdığı kitaplar çeşitli dillere tercüme edilmiş ve böyle bir eseri bizim Türkiye'deki sözde alimlerimiz aksi yönde tepki bile göstermiş. O alimlerimizle ilgili olarak yukarıdaki zaten hadisle yorum getirmiştim. Allah selamet versin. Haydi güle güle alimlerimiz. Gelelim bir bahsettiği papazlara. Bu papazların çoğu zaten içinden Müslüman ama aşu rant var ya rant. Allah paranın gözünü kör etsin de dünyadaki insanların %98'i kurtulsun. Tayyip Ellezi, senin hemen acilen benim dediğim adamı Diyanet İşleri Başkanı yapman gerek. Ama yapmazsın çünkü işin içinde kör olası rant ve taraftarlık var. Bir de oraya gelen kişinin bir bakıma mason olması gerekiyor, bizde de o yok. Kitap mukaddesi okudum demiştim. Zebur çok azdır, ondan biraz fazlası Tevrat'tır. İncil de Tevrat'a göre fazladır, Kur'an-ı Kerim ise en büyüdür. Zebur'a hiç kimse sıkıştığında bakmaz çünkü bir şey kalmamıştır. Bu kitabın bence az olmasının sebebi o zamanki insanların cahil olmasıdır. Oradaki bilgiler de onlar için yeterlidir. Hristiyanlar İncil'deki bir cevaptan sonuç alamazlarsa Tevrat'a bakarlar. Onlar buna bu bizim ilahiyatımız derler. Yalnız Kur'an'daki müthiş ayetleri İncil'de olmayan sorduğumda cevap veremezler. Saçmalayıp geçiştirmeye ve biz zaten buna inanmıyoruz derler. Bu konunun başlığında konuyu internette bulamadım yazmıştım. Ben bu kitaba tutan kamunu yazmıştım. Bu kitap okumayanlar bu konuyu tam manasıyla bilmezler. 200 yapraklık bir konudur ve radyoaktivite konusunda işlendiğinden kitabıma yazmadım. Bu Tutankamon'u internette araştırdım. İnternette benim bildiklerim ancak %50'sini bulabildim. Bu baktım 10. konu oldu ve ben interneti çözdüm. Her aradığını dört dörtlük bulamıyorsun. Bu Türkiye mürkiye değil, tam bir ABD oyunu. Bilgileri kasıt olarak eksik ve de çarpıtmalı olarak veriyorlar. ABD mesela ne yapıyor? ABD'nin bir eroin kanalı var ve güya caydırıcılık oynuyor ama işin aslı öyle değil. Daha önce de yazdım. Türkiye'de çeşitli kesimlerin propagandası yapıyorlar. Onun içinden buradan insanları uyarıyorum. Yine de sizler kitaplarından vazgeçmeyin. Bir de bana internetin oğlum Cem, kızım Ceren, Johnny, Ekrem, Muammer, Ortayır, Fatih'teki 3 kişi, Seyfullah, Can Polat, Uğur İlhantinci ve daha çok arkadaşım faydalı olduğunu söylemişlerdi. Tam olarak değil yani. Ben istediğimi bulamıyorum. Onun üzerinde konuya girdim. Sonuç 0. 10 konuya girip de emin olduktan sonra şunu ilan ediyorum. Sizler haklı çıkın. Ben bileklerimi keseceğim. Ben bu kitabımda çarpıcı ve çoğu bana %95'i benim fikirlerim ait 600 konuya değindim. Benim kitabım sadece dinle ilgili, sadece futbolla ilgili, roman, tarih, sinema, müzik, şarkı, siyaset değil 600 konuyu kapsayan bir araştırma. Kitabın başında yanlıştım. Ben demokrat olduktan sonra her tarafa hitap eden bir kitap olmuştu. Bu konuyu en az 4 kitapla araştırdım ve bu kitaplar, insanlar, araştırma yazıları bana şahitlik yapıyor. Arada hızlı yazımdan kaçırdım yani tam manasıyla değinemedim konular hariç diğer konularda kimse yanlışlık veya tarafkirlik bulamaz. Son 15 senedir bilgisayar çıkalı kitap okuduğum bildiğim kişilerin tamam bilgisayara girip geyik muhabbeti yapıyorum. Fethullah Gülen'in bu konuyu eleştiren yazısını daha önce yazmıştım. ABD'de bu konuda oyun peşinde. Bir de cep telefonu illeti ve sigara var. Başta sigara olmak üzere yukarıda yazdıklarım hiçbirisini yapmıyorum. Kumru insanı sayfasında yazdığım gibi 100 kişi üzerinde yaptığım anketi herhalde okumamışlar. Abdullah Hocam'ın yazısına zaten ek yapmıştım. Bizim gençlik zaten uçmuş. Gençliğe güvenen dini bütünlerimiz demek ki evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Zaten kumrudan örnek vermek gerekirse ben dışarı çıkanı görmedim. Fasit bir daire içinde oturup duruyorlar. Onlar demek ki Kızılderili filmindeki oturan boğayı çok sevmişler. Bu ülke 200 senede bile düzelmez. Birinci ülke ABD olur ama ikinci ligde kimseyi bırakmayız. Ez cümle Araplar ve diğerleri arkamızdan nal toplarlar. 355. 6-9-2008 tarihli habere göre İngiltere'de sapık bir kitap olan Hazreti Ayşe kitabı basılacakmış. Bunda aklınıza ilk gelen şeye göre tepki göstereceğiz ama yanlış yapacağız. Şeytan Ayetleri kitabını okuyan da yok, takip eden de. Benim okuduğuma göre bunu kale almaya gerek bile yok. Çünkü o kitaplar ileride bize fayda sağlayacak. Avrupa toplumu okuyan bir toplumdur ve okuyor okuyor doğruyu bulacaklar. Bırakın her şeye zamanı. 356. Birisine bir şey anlatırken kainat yerine dünya demişim. O da sanki bir maden bulmuş gibi balıklama üzerine atlıyor ve Erbakan gibi yarım saat konuşuyor. Ya kardeşim, benim zamanım senin yarım saat dinlemeye müsait değil. Ama ben ne de olsa Ankara'nın ve dinlemesine zamanı gelince biliriz. 357. Bazılar kıskanıp ben de yazarım diyorlar. Onlara cevabı Müseyleme'den ne olacak? Bu Müseyleme Kur'an'a karşı kurban şiirini yazmış. Bu benim gördüğüm şahıslara bu lafı söylüyorum. Yoksa haddim bilirim ve benden çok fazla alimlerimiz de var. Yalnız benim gördüğüm şahıslara da meydan okuyorum. Sizler de yazın ve kurbağa şiirinden iyi mi olacak bir görelim. Bu konuda neye dayanıyorum? Benim başta dini konularda anlattığım N.A. ve Y.D. karşı çıktılar. Fakat bir oğlu Kenan, Muammer, Sezai, Muharrem, Özüm ki bilgilerini çok paylaştık. Fatih'teki arkadaşlarım, matbaadakilerin hepsi, Buran Taran'ın kahvesindeki 190 kişi, Hacettepe'den bazıları, Kumru'daki gençlerin 190'ı, aynı zamanda Kumru'daki insanlardan 25 kişi. Bunlar bana inanır ve dinlerler. Ankara'da Adnan Aydın arkadaşımla konuşuyorduk ve bana necisini sormuştu. Elin ayası kadar demiştim de o da ona fazla gelmişti. Bu fakihte azami nisaptır. Yalnız Peygamber Efendimiz de bir gün namazı bozuk küçük necisi temizlemiştir. Oruçluyken ağızda kalan taamın büyüklüğü fındık büyüklüğünde olabilir ve bunu yutabilirsin. Ama bir bakıma mantığı uymuyor değil mi? Bu bir fıkıh kuralıdır. Sayın Adnan Aydın, sen bana 100 cilt yaz da bakayım. Ben de sana yukarıdan yazdım. Kişilere sor derim. Onlar aşağı yukarı 5 bin, 10 bin konuyu anlatmıştır. Niye onları anlattım da sizlere anlatamadım? Sizler genellikle futboldan konuştunuz. Davete icabet biliyorsunuz gerekir. Ben de evde başta dini konuları ve diğer konuları okudum. Bir de şu vardır. Bazı konular 15 dakikadan fazla konuşuldu mu insanlar sıkılır. Ben de bunu çok iyi bilenlerdenim. Başka bölümlerde de yazmıştım. Kur'an'ın mealinin ana fikrini 1000-1500 ayet olarak zaten bilirim. Ben çevremden de tanıdığıma göre çok inatçı ve iddiacı bir yapıya sahibim. İddiacı girecek olan varsa hodri meydan. İlk önce konumuz futbol olsun. GS ile ilgili, diğer takımlarla ilgili belgeler isteyin hemen hazır. Zaten bir belgeyi de Kumru'daki GSL'ye 6 ay önce hemen götürdüm. Bu zamana kadar belgeleri ben sırtımda taşıdım ve yoruldum. Biraz da sizler yorulun. 358. Kısa yazacağım ve konu çünkü yalama oldu. İlker Başbuğ AKP biraz azarsa ihtilal yapar. Biz de bu defa 100 sene geriye gideriz. Bunu bazı demokratlar ve ben de tasvip etmiyoruz. 359. 8.9.2008 tarihli habere göre Türk kadınlarına 75 bin adet prezervatif satılmış. Bunları da kullanıyor anlayın yani. 360. Hayrettin Karaman hocam Yeni Şafak'ta bir yazı yazdı ve bu yazının aynısı 6.9.2008 tarihinde zamanda Ömer Oruç tarafından yazıldı. Bu yazılara aynen katılıyorum ve ek yapacağım. Bu yazılara yapacağım ek karşılaştırmalı olacak. Kumru'da kızlar 16 yaşından itibaren ve %90 kaçarak evleniyorlar. Buna Hayrettin Karaman hocam kanaate kanıyorlar ve çok mahsurlu bir durum diyor. Çok geç evlenenlerle ilgili olarak da sağlık sorunlarını şart göstererek karşı çıkıyor. Burada bir ek yapayım. Kimsenin çocuğuna zamanımızda bakan olmayacağı göz önüne alınarak geç evlenmek sakıncalı diyorum. Kazalarda ve kırsal kesimde kızlar 16-20 yaşlarında evleniyor. Büyük şehirlerde ise artık insanlar kariyer mariyer deyip 25-30 yaşlarında evleniyor. Bunu karşılaştırıp düşünün ve ne manaya geldiğini anlayın. Gelelim kanaat konusuna. Bunu ben de eleştiriyorum. Bunu şimdiki zamanda bile sosyal patlamalara yol açıyor. İleride daha da zor olacak. Sizlere ne oluyor kızlar? Yoksa Medine sizleri azdırdı mı? 361. Demirel'in peşinde koşarken 15 sene önceki sanki Demirel peygamber haşa ben emaneti eline veririz ayetini yazdım ve binlerce insana dağıttım. Ah salak kafa zaten piyasaya böyledir gübür gibi ortaya çıktılar. O ayetin manası da zaten biliyordum. Al sana bir günah ama elden bir şey gelmiyor. Ya 80 yaşta fakat bunlardan gübür gibi hala var. Allah bu durumdaki insanlarımıza hidayet versin ve onları da demokrat yapsın. Çünkü başka kurtuluş yolu yok. 362. Muzaffer Maç diye Hacettepe'de bir arkadaşımız vardı. Bu her gün tavuk yermiş. Tabii ki Hacettepe'deki mutfaktan yemiş. Ondan sonra da doğru hastaneye ilaç milaç sonra iyi oldu ama burada ilginç olan besin zehirlenmesiydi. Yani bilgi olarak da vereyim bu herkesin başına gelmez. 363. Sizin için Fas'taki evler kooperatif evleridir ve 200 bin nüfusu vardır. Burada ve Türkiye'deki çeşitli yerlerinde kooperatif evlerin olduğu adresi bulmak zordur. Bunun için şunu yazıyorum. Aşağı yukarı böyle konumda olan çok yer var. Onun içindir ki burada oturmayan tahsilliler bile bu hataya düşüyorlar. Adres tas tamam yazıyorsun ama o adresi bulman için 2 saat dolaşman gerekiyor. Bu duruma düşen çoğu kişilere bile bizler yardım ettik. Peki adresleri nasıl bulacaksınız? Adrese yakın bazı önemli binaları, kuruluşları, büfeleri ve pazarları örnek vererek adresleri dilli dilli yazmalısın. Yoksa oraya gönderdiğin şahsı 2 saat oyalamış olursun. O şahıs isterse polise muhtara gitsin. Buralar hem çok uzakta hem de sadece sokak ismi yazıyor. Onun içindir çok dolaşırsın. 364. Vampir geleni Hristiyanlarda çok eskiye dayanır. Yalnız kitaplarda geçen vampir Roman Kont Don Kralı Kont Drakula'dır. Hatta bizim Malkoçoğlu filmlerinde bile kazıklı voyvoda vardır. Bu voyvoda bizim filmlerimizde öylece göstermiştir. Aslında Kont Drakula'dır. 365. Alex'in FB'den ayrılması kötü olur. Çünkü başka takımlarda da olduğu gibi bazı oyuncuları orta sahadan 1-2 oyuncu oynatır. İsterseniz bir deneyin. Bu adam giderse ve onun yerine ondan az kapasiteli bir oyuncu alırsak zarar ederiz. 366. Yarım hoca dinden çıkarır derler. Ben Kumru'da yarım hocaları bile mum yakıp aradım. %1'i bile bilgisi olana rastlayamadım. Secdeye kapılacaktım. Bu arada başka yerlerde isimler tabii ki bunun dışında. Bu yarım hoca tabiri çok doğru bir şeydir. Yani yalnız onun fazlası da vardır. Peygamber Efendimizin bir hadisine göre üzerlerine çok yük binen ve nefislerine hakim olamayıp hatalar zincirinde boğulan alimlerimizin bile cehennemde yanacağına işaret eder. Bu yanlış yapan alimlerimizin durumu bu ama insanlar ise kurtulacaktır. 367. Gelelim Adil Sardar Saçan konusuna. Ben kısa yazmayı seviyorum demiştim. Burada da öyle yapacağım. Bu adam istihbaratçıdır ve hayatı boyunca hatalı olanlarla uğraşmıştır. Şimdi onunla kim uğraşıyor? Yani kimin kuyruğuna basmış anlayın yani. Bu hatalı olanlar da maalesef sadece cenahtadır. Bunlar bu adamı yemeye çalışmışlardır. Ama bu adamın etrafı sevenleri tarafından kalabalıktır. Bunu unuttular. Bu adamla 1200 müfettiş uğraşmıştır. Bu rakam çok büyük bir rakamdır. Hala çıtınız yok. İnsaflı olan bir kişi 1200 müfettişin bir şey bulamadığı adamla uğraşmaz. 39 dosyası vardır ve 36'sı bitmiştir. Sağ kuraşıya adil vurmuştur. 1980'li yıllarda anayasada danıştı, istişare organı idi ve kimse bir şey yapamıyordu. Bu konuyla ilgili olarak saymanlık yaptığım yıllar kısmını okuyun ve şov yaptığıma şahit olun. Şimdilerde de Adil'in Danıştay kararı var ve 5 senedir bu karar uygulanmıyor. Vah adaletim var. Yani anayasaya göre hemen uygulanmalı. Çünkü vürtüştür ama dokunulmazlık zırhı var. Kısacası adamı bir şey bulamamışlar. Yalnız bir muhasebeci olarak şunu ifade edeyim. Böyle şeylerde de kınıf hazırlanabiliyor. Kanunlarımız bu konuda çok kötü. Alırsın kanunları dışarıdan. Sanki bunları düzeltip de yapacak Türkiye'de adam yoktu. O zaman şimdilerde bazıları da ölen ve bizlere ders verenler kelenek sürüsü müydü? Bunları bu duruma düşürenler utansın. Onun içindir ki Adem'in bir hatası varsa şimdiki muhasebe ve kanunları örtme yöntemine göre örtmüş de olabilir. Ama belgeleri ve kayıtları bana versinler. Yandaki ten helvası. Neler çıkarım neler. Bu adil yasada bana Muammer Ortayeri'de yardımcı oldu. 368. Gelelim Deniz Feneri davasına. Yine kısa yazacağım. Küplerin önüne gelen doldurmuş. Ben doğruyu söylüyorum arkadaş. Doğru acı bile olsa. Hem de küp bu defa çok büyük. 1400 sene önce ne yazılısı ben oradayım. 369. Ben 45 yaşına kadar sağcıydım ve sağa oy verdim. Fakat hiçbir zaman tuttuğum adamların bile hataları savunmadım. Bu konuda beni en çok Mehmet Aydoğmuş takdir ederdi. Hatta o bile kendi fikirlerinden ve kendini eleştirilerine yönde taviz vermezdi. Bizler Mehmet Aydoğmuş, Sabri, iki tane Yavuz, Ali, Abdullah bir yerde buluşurduk. Bizim yanımızda Hacettepe'den ve başka bir arkadaşımız daha gelirdi. Bu arkadaş 15 sene bizimle muhabbet etti. 15 sene sonra da bir mevzu olmuştu ve Mehmet Aydoğmuş bana DYP ne yapacak demişti. Bu arkadaş ileri atılıp müdürüm sen DYP'li misin? Ben seni solcu biliyorum dedi. Sen yeri geldi herkese atıp tutan hırsızları suçlayan, işçileri savunan, az maaşlı memurları savunan vesaire bir adamsın. Bütün bunları savunan adam nasıl DYP'li olur? Orada o konuyu izah ettim. Bizim sülale DP ve CHP'yi kuran sülaledir. Bunlar bu partileri kurup senelerce sidik yarışı yapmışlardır. Yani ne DP ne de CHP ile ilgileri yok. Hatta o zaman da bu konuda bilgileri bile yok. Sadece karşılıklı olarak geçerler ve birbirlerine espri yaparlardı. Onun içindir ki beni Hacettepe'de herkes takdir ederdi. Sezai hocamız ve bazıları benim hatırıma DYP'ye oy bile verdiler. Çevremden birisi söylesin, bakayım hatıra binaen bu kadar oy alan var mı? Mahallemizde oğlum Cem'in 15 kişilik bir grubu vardı ve bu seçimde sen ne dersen o olacak dediler. Ben de seçime 5 gün kala şuna verin dedim. Zaten onlar da onu düşünüyorlarmış ki verdiler. Bu örnekler böyle uzayıp gidiyor ama ben 55 yaşıma kadar şunu gördüm. Karşımdakilerin hepsi namaz kılan, ateist olan, Marksist olan, CHP'li olan, komünist olan, DTP'li olanlardan değişen birisini görmedim. Benim partimde şu kötülükler vardı yani. Herkes kendi partilerini savundu. Hatta iddiaya girdiklerinde bile nefislerine hakim olamadılar. Bir seçimde Selahattin Atay ile beraber bir liste oluşturduk. Bu listede ANAP ve DYP 120'şer milletvekili yazdım. Tabii ki bildim. Benim de diğer insanlar gibi nefsim yok muydu? Niye ben DYP 150-200 demedim? Çünkü hayatım boyunca söylemedim. Mehmet Aydoğmuş 1977 seçimlerinden sonra benim defterime yeni tahminlerini yazdı. Kimi tahminleri doğru açıp bakın. 1980'li yıllarda özel fahiş bir memur zam yapmıştı ve kıblesi para olanlar Türkiye'de fazla olduğundan bizim matbaaya doğramıştı. Ben her şeyde adalet eren ve maliyeyi kendi maaşımı az maaş alan bir memurum. Maaşını kas göstererek 10 defa şikayet eden bir insanım. Hal böyleyken bizim matbaamızdaki Cebrail abi benim kafamı tasına attırmıştı. Ben de o zaman da 6 hatalı konu yani refahla ilgili bulup duvara o yazıyı her gün asardım. Matbaa müdürümüz bile bu yazı hatalı olduğu halde bile yazıya dokunmazdı. Çünkü bir dişçi refahlı birisiyle yiyormuştu. Ben de bu hatalı yazımın arasına onu da eklemiştim. Ne oldu peki anlayan biri gelsin. Çünkü çoğu insanımızın kıblesi para olmuş. Ama şunu da şahitleriyle ispat ederim. Çoğu yerde bunun karşılığını yani FB kartımı karşılığını aldım. Bir gün tekte işim vardı. Önümde de 2-3 kişi vardı. Vezneci bana sen Müslüman bir adama benziyorsun dedi ve beni 200. sıradan alıp 1. sıraya yerleştirdi. Yani torpille işimi hemen hallettim. Gelelim FB kartının marifetine. Her yerde işime yaradı. Size örnek olarak sadece sap girişindeki olayı verebilirim. Ben başta da FB kartını gösterip bedavaya girdim. 370. Almanya'nın kahvesinde emekli bir komiserimiz %20 bilgisiyle başladı uçmaya. Adam da konuşturmuyor. İstancı yaklaştı olmak üzere 15 kişiyi esir aldım. Demirel'in yanında çalışmış ve çalışırken her şeyi yutmuş. Başladı üniversitelere ilgili edebiyat parçalamaya. Yine kimseye konuşturmadı tabii. Yarım hoca ne yapar dinden çıkarır. 371. Benim bacanağım ziraat doktorudur ve Karadeniz'de eğitimini yaptı. Oğlum Cem de ziraat mühendisidir. Siz onlara sorun bakalım. Ordu ve Giresun'un fındığı dünyada niçin birincidir? 372. Roberto Carlos TV'de başladı eleştirme. Neymiş onun kanadından şu kadar gol olmuş. Önce Real Madrid ve Brezilya hocaları methederek asıl konuya girelim. Futboldan anlamayan ey cahiller. Orta sahada oynayan ve Carlos'un kanadını kapatmakla görevli adam ne işe yarar? Önce futbolu öğrenin ondan sonra konuşun. Adam 20 sene top oynamış. Sizler ise Türkiye'de %98 kısmına giren insanlarsınız. 373. Bağkur ve SSK'lılarla ilgili kanun çıkması eli kulağında. Büyük şehirlerde böyle çalışan insanlarımız ne yapacak? Geriye dönemez. Onun için Tayyip aç kalsınlar diyor. 374. Halk dilinde biri atıdır gidiyor. Sen gel seyret bakalım. Arap atı İngiliz atı karşısında nasıl bunal taptır? Bu Arap atı kavramı da nasıl çıktı benim aklımda kurcalıyor aslında. İngiliz atlar bir tanedir. Kumru'da falan yarışlar olur. O yarışlardaki atlar var ya asıl hipodromdaki yarışlarda sonuncusu olurlar. 375. Türkiye gazetesinde adam bir atmış ve başta göre metin tam tersini anlatıyor. Oruçtaki gece niyetiyle ilgili. Adamın attığı başta göre kesin niyet yapacaksın. Kardeşim sen kafayı mı yedin? Bunu okuyan cahiller ne yapar? Onun için 20 satırda doğru yazacağını bunu baştaki satırda yap. Sana bir teklifim var. Benimle TV'ye çıkıp bu gibi konuları seninle konuşalım. Siz gidi cahiller sizi. Yarım hocanın ne yaptığını zaten biliyoruz. Sizler ise ne yapıyorsunuz? Her gün bir hatanızı buluyorum. Sizleri takip etmek zorunda mıyım? Beni hakikaten meşgul etmeyin. 4 kitap daha beni bekliyor. 21. ayrımı. Sonu sayfa 212.